Ayrım 11. İzmir'in içinde. Samim Kocagöz. Sayfa 120. Hasip Bey'in anlattıklarına zihnim takıldı kaldı. Bu sırada çalan telefonu aldırmadım. Hasip Bey telefonu bana doğru uzatarak göz kırptı. Eliyle aletin ağzını kapayıp seninki dedi. Bir süredir bizim iş alevlenmiş duyulmuştu. Buna çok canım sıkılıyordu. Gülseren de hiç dikkat etmiyor. Pervasızca olur olmaz zamanda beni işimde arıyordu. Telefona yönelirken camlı bölmede Fatma Hanım'ın gölgesinin doğrulduğunu görür gibi oldum. Gülseren bangır bangır bağırıyor, telaşlı telaşlı konuşuyordu. Seni duyuyorum Gülseren, bu ne telaş?
Kusura bakma canım, çok heyecanlandım. Büyük bir sürprizle karşı karşıyayız.
Hayırdır, ne oldu?
Ne olacak? Nurhan'la Johnny haftaya Amerika'ya gidiyorlar.
Öfkelenmişim, cehenneme dek yolları var.
Biraz anlayışlı, insaflı olmak zorundayız Emre. Johnny terhis olmuş. Biz Ankara'dayken Yıldırım nikahı için başvurmuşlar. Sürpriz işte. Öğleden sonra saat tam 3.30'da evlendirme dairesinde bulunacağız. Beni evden al.
Benim işim var. Öğleden sonra buradan ayrılamam. Nikah törenine falan gidemem.
Vallahi çok ayıp olur Emre. İnat etme. Nurhan bir Amerikalıyla evleniyorsa bize ne? Biz gereken nezaketi gösterelim, hatırım için ne olur.
Öfkem bu sözlerin komikliği karşısında dağılıverdi. Gülseren telin öte ucundan öyle bağırıyordu ki, Hasip Bey de dinliyordu konuşmamızı. Ona bir göz kırptım. Şefime bir sorayım, izin verirse.
Sor, sor.
Biraz durakladıktan sonra attım. Kusura bakma Gülseren, Hasip Bey öğleden sonra yapılacak önemli işler var diyor. Hasip Bey kıs kıs gülüyordu. Fatma Hanım dayanamayıp bölmenin kapısına çıkmış dikilmişti. Gülseren bu kez öfkeyle söylendi.
Öyleyse ben de ya babama ya da amcama telefon edeyim. Patronlar izin versin sana. Zaten onlar da nikaha gelecekler. Bilirsin Nurhan'ın babası onların da arkadaşı.
Buyruk yukarıdan gelirse Hasip Bey şefim izin veririm diyor.
Peki unutma, nikah tam 3.30'da. Beni 3'te evden al.
Ben telefonu kaparken Fatma Hanım alaylı alaylı konuştu.
Bakıyorum patronun kızını iyice avucunun içine almışsın.
Ben almadım, o girmeye çalışıyor.
Haydi haydi saklama.
Canım Fatma Hanım, karar verirsem niye saklayayım?
Karar versene ayol, kızın sana abayı yaktığını Sağır Sultan duydu.
Takıldım, başına bir patron kesilirsem görürsün.
Hani o günler, arkamızda dayımız var deriz.
Ne sandın ya diyerek Hasip Bey araya girdi. Emre şirketimizin damadı oldu mu bir düşün Fatma Hanım. Senin şu 2 yıldır artamayan aylığın ne olur?
Ben de Emre'ye niye öğüt veriyorum şu kızı al diye.
Gülmeye başladık. İç telefon çaldı, konuştu Hasip Bey. Buyurun beyefendi. Hay hay, emredersiniz efendim. Önemli bir iş olursa biz elbette kolaylarız efendim. Ne demek beyefendi? Siz nikahtan sonra gelmeseniz de ben gerekeni yaparım. İstirahat buyurun. Dosyayı Supi Bey'e dün Emre götürdü. İnceleyip size bildirecekmiş. Evet, evet, evet. Bu sabah telefonla görüştüm bir ara. Sizinle kendisi görüşecek. Rica ederim. Güle güle efendim. Hasip Bey telefonu kapadı, bana döndü. Sen durma Emre, şu Amerikalıyı evlendirmeye yetişeceksin. Haydi bakalım dedi. Çıkmaya hazırlanırken sordum. Dün Supi Bey'e götürdüğüm dosyaya bakmadım. Pek önem veriyor gibi, neymiş? Doğrusunu istersen Emre, ben de bakmadım. Hazırlatmış, bir de avukatın incelemesini istiyormuş. Üst kattaki katip Sulhi Bey'in eliyle kurduğu bir yedek parça işi ortaklığıymış. Sulhi'den öğrendim dosyayı bize getirdiğinde. Hidayet Bey açık göz bir iş adamıdır. Şu sıra oto yedek parçası yok ortalıkta. Demek bu işe de el attı. Haydi yarına dek hoşça kalın diye kapıya yürüdüm. Merdivenleri inip caddeye çıktığımda ince bir yağmur çiseliyordu. Eve geldiğimde babamı köşesinde gazete okur buldum. Annem mutfaktaydı. Pardüsümü askılığa asarken gözlüğünün üstünden şöyle bir bana baktı. Bugün işten yarım saat erken çıktın galiba dedi. Askerin her işi ölçülüdür. Albay bir dakika sektirmez işlerinde. Öğleden sonra patronun bir arkadaşının kızı evleniyor. Saat 3:30'da nikah törenine gideceğiz. Bütün memurlar da mı davetli?
Hayır, kız da nişanlısı. Bizim kulüpten tanıdık da beni de davet ettiler.
Öyleyse annene seslen de yemeği erken yiyelim.
Annem salonun kapısında görünmüştü bile. Yemek zaten hazır dedi.
3:30'a vaktimiz çok diye ayakkabılarımı çıkarıp terliklerimi giyerken söylendim.
Annem sofrayı hazırlamaya girişti. Ben de her zamanki yerime babamın karşısındaki koltuğa çöktüm. Aklım hep şu Nuran'ın işine takılıyordu. Son 1-2 yıldır Alsancak'ta, İzmir'de de ya bir Amerikan budalalı almış yürümüştü. Hep duyuyordu filancanın kızı ya da falan kız bir Amerikalıyla evleniyor. Canım sıkılırdı ama pek üstünde durmazdım. Ne var ki bu sefer evlenen tanıdığım, yakından bildiğim bir kızdı. Gülseren'in arkadaşıydı. Bir Türk kızının bir Amerikalıyı sevebileceğini bir türlü aklım almıyordu, inanamıyordum. Benim bu içinden çıkamadığım duygumu babam iyi yorumladı. Gazeteyi elinden bırakıp bana dikkatli dikkatli baktı.
Ne o, bir şeye canın sıkılmış gibi.
Sıkıldı baba. Şu gideceğim nikah töreninde arkadaşımız Nuran Hanım kiminle evleniyor biliyor musunuz? Sofraya tabakları koyan annem ilgilendi. Zaten bu çeşit konuşmalarla hep ilgilenir. Önündeki sandalyenin kenarına ilişti baba.
Nereden bileyim Nuran Hanım'ın kiminle evlendiğini diye söylendi. Biraz sert çıktı ağzından. Kabak gibi bir Amerikalı çavuşla.
Babam zorla gülümsedi.
Serde Osmanlılık var oğul. Yabancıdan kız alırız da yabancılara kız vermeyiz. Olmaya ki adam Müslümanlığı kabul ede. Bu duygu iliklerimize işlemiştir. Bilincimizin altında yatar.
Annem patladı. Türk delikanlılarının kıtlığına kıran mı girmiş?
Babam alaylı alaylı karşılık verdi. Biz de her işimizde sürekli bir Fransız modası vardır hanım. Bu modayı edebiyata dek karşıdan izleriz. Zaman zaman Fransız modasını Alman sevgisi Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi besler. Git köylere dek sor. Alaman askerinin üstüne yoktur. Alamanlar erkek kişilerdir.
Öyledir, öyledir ama Almanların çok muharebe kazandığı görülmüştür tarihte. Hiçbir zaman harp savaş kazandıkları görülmemiştir. Bunun ayrı nedenleri var. Coğrafi, iktisadi nedenleri var. İngiliz modasına gelince biz de pek tutmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda ve mütareke yıllarında bize ettiklerinden, hele hele Yunanlıları İzmir'e çıkardıklarından, yine köylere dek gidin, İngilizleri kimse sevmez. İstanbul'daki yüksek sosyete züppelerinden gayrı. Amerikalılara gelince, İkinci Dünya Savaşı bu savaşın sonrası onların oldu. NATO savunması oyununun gölgesinde Batı Avrupa'dan bize dek bir hegemonya kurdular. İçkisinin, cigarasının, dansının, giyinişinin modasına dek yayılması da cabası. Hem fena sardı ortalığı, kızlarımıza dek el attılar demek. Zaten bizdeki birkaç Amerikan okulu çocukların beynini yıkamış, hazırlamış. Geçenlerde okuduğum bir yazıya göre bu okullardan çıkanların %50'si şımarık, şaşkın, zengin çocuklarıymış. %25'i bizim ulusumuza yararlı oluyormuş. Geriye kalan %25'ini de Amerikalılar beyinlerini yıkayıp ya burada kendi maşaları olarak kullanıyorlar ya da Amerika'da Amerikan vatandaşı olarak iş güçlerinden yararlanıyorlarmış.
Lafı uzattık hanım, yemeğe oturalım.
Sofraya oturduk. Benim canımın sıkıldığı gibi babamın da annemin de canı iyice sıkılmıştı. Bu kez de radyodaki haberlere kulak verince büsbütün canı sıkıldı babamın.
Adnan Bey İsmet Paşa ile al takke ver külah. Aklınca paşayı sindirecek. Bu olasıya iş değil Emre. Benim bildiğim İsmet Paşa'nın inadı, hakaret olsun diye söylemiyorum ha, alimallah katır inadıdır. Menderes kıçını yırtsa paşayı sindiremez. Rezalet ayyuka çıktı artık. Bakalım bu işin sonu nasıl gelir. Ankara'da gördüğünde enişten öfkeliydi ya.
Babam da Ankara'dan geldiğinden beri durup durup bu soruyu sorar.
Öfkeliydi ama pek konuşmak istemedi. Ben de üstelemedim. İyi etmişsin. Asker dediğinin ağzından söz almak için üstüne varılmaz.
Unuttum söylemeyi diye giriştim. Sabri eniştem Ankara'da olup biten bazı işlerden söz etti. Ben daha önceden bazılarını bildiğimden önem vermedim.
Babam trak diye çatalı elinden bırakıverdi. Anlatsana be oğlum, biz de öğrenelim.
Ticaret işlerinde dönen dolaplar. Örnekse şöylece ne özetleyeyim. Dış ticarette döviz yok diye büyük bir baskı var. Ama işini uydurana ya da uydursun istenene her türlü kolaylık gösteriliyor. Bizim şirketin Ankara'da bir adamı var. Ankara'dan bitecek bütün işleri en geç bir haftada bitiveriyor. Nasıl mı? Orasını ben de bilemeyeceğim. Şefim Hasip Bey bu işte eskiden şirketin mahremi esrarı olman gerek diye takılıyor. Bir örnek vereyim albayım. Türkiye'nin krom madenlerinin işletilmesi, dış ülkelere satılmasının tekeli bir sayın bakanımızın elinde. Bunu söz arasında Sabri eniştem söyledi ya, yarbayın keyfini kaçırmamak için sesimi çıkarmadım. Biz ticaret işlerinin içinde olduğumuz için bu işin dümenini çoktan duymuş biliyordum. Bakanların hepsinin bir dümeni var. Babamın birden albay damarının tuttuğunu anladım. Yüzü bembeyaz oldu mu bil ki sövecektir. Bu madenci hangi hergeleymiş? Söyledim adını, çevirdiği dolabı da anlattım. Diyelim ki baba siz madencisiniz, krom çıkarıp satmak için hükümetten izin aldınız. Annem de öyle. Bir yatağın, maden yatağının işletme iznini almış. Benzetmek gibi olmasın, ben de bakanım. Yakınlarımdan birini koymuşum kendim için bu maden işine. Bir de bakanlar kuruluna karar aldırmışım. Yabancı ülkelere en iyi kalite, maden orantısı yüksek, hani maden cevheri fazla olan krom ihraç edeceğiz. Siz en iyi cevherli madeni çıkartmak için para, emek harcıyorsunuz. Ben taş toprakla birlikte cevher oranı düşük krom madenini dağlar gibi yığıyorum. Tam yabancı ülkelere satış yapılacağı sırada Bakanlar Kurulu'na bir karar daha aldırıyorum. İyi kalite krom madeni nasıl olsa satılır. Önce düşük kaliteliler satılacak. İyi mi? Toparladığım taşlı topraklı dağ gibi yığılmış madeni bir güzel okutuyorum. Siz iyi kaliteli madeninize ihraç satış izni çıkacak diye bir yıl iki yıl bekliyorsunuz. Bankalar, işçiler boğazınıza sarılıyor. Sözün kısası iflas bayrağını çekiyorsunuz. Yağmur altında yıllarca kalan madeninizle toprak yığını oluyor.
Vay namussuz vay. İyi be oğlum, öteki bakanlar armut mu topluyor?
Ne münasebet. Onlar da para topluyorlar. Damadınız yarbaydan duydum. Dışişleri Bakanımızın yabancı ülkelerde adı Bay %10.
Ne demekmiş o, anlayamadım.
Türkiye'ye girecek her sermayeden, yatırımdan %10 almak demek oluyor.
Albay bu sefer neredeyse sofradan kalkacaktı. Vay namussuz vay. Ya bunlar bizi dünyaya rezil etmişler.
Doğrusu korktum babama bir şeyler olacak diye çenemi tuttum. Yoksa daha anlatacak çok şey vardı. Zaten babam şurasından burasından hasta, bu işleri yavaş yavaş öğrensin daha iyi diye düşündüm. Masadan kalktı babam, gitti elini yıkadı, geldi yerine oturdu. Bir cigara koydu dudaklarının arasına, bir türlü yakamadı. Sol elinin eksik parmaklarına karşı kibriti pekala tutar yakarken, başka zamanlar cigarasını sinirlendiği zamanlar yakamaz. Kalktım kibriti ateşletip cigarasını yaktım. Ben de ellerimi yıkayıp gelene dek annem kahvesini önüne koymuştu. Sofrayı toplarken babanın üstüne varma gibisinden şöyle bana gözüyle işaret etti. Onun bu işaretini bilirdim. Albay Nazif Bey kahvesinden bir yudum aldıktan sonra şöyle bir bana baktı. Kendini toparlamış, sesi yumuşamıştı.
Dikkat et oğlum Emre, dikkatli ol. Çalıştığın şirkette senin de başına bir çorap örmesinler. Bir dolap döner senin üstüne yıkılabilir.
Ben memurum, şirket olup bitenden bana ne?
Belli olmaz. Baksana ortalıkta neler dönüyor.
Annem ütü masasının prizinin yanına yerleştirdi. Ütüyü üstüne koydu. Bulaşıkları sonra yıkarım. Senin şu koyu renk elbiselerini getir de ütüleyeyim dedi. O ütü yaparken ben de bir tıraş oldum. Babam öğle uykusuna gitmiyordu. Oturduğu yerde bir cigara daha yakmıştı. Biraz yatışmış olacak ki bana seslendi.
Emre, şu benim ünlü değerli eşya dolabını bir aç bakalım. Tam sana göre bir şey var. Babamın ünlü değerli eşya dolabı yatak odasında başucundaki küçük bir dolaptır. Odaya geçip dolabı açtım. Askerlikten kalma belgeleri, vergi makbuzları, her ay yetecek dek parası birinci rafta durur. İkinci rafa bir yığın anılarını yazdığı defterler, çok önem verdiği değerli birkaç kitabı vardır. Orta rafta ise Kurtuluş Savaşı'nda kendisine armağan edilen tabancasıyla İstiklal Madalyası bulunur. Dolabı açınca defterlerin üstüne konmuş düz lacivert, gayet de pahalı olması gereken çok güzel bir kravat gördüm. Alıp salona çıktım. Annem, baban sana sakladı diye gülümsedi. Babam, geçen gün Lütfi Bey iş için İstanbul'dan geldi, bana bir armağan getirmiş. Bizden geçti böyle kravat takmak artık. Teşekkür ederim babacığım, ama kimdi bu Lütfi Bey? Ya şu oturduğumuz katı bize satan ahbabımız. Annem beyaz gömlek de ütülemişti, odama geçip giyindim. Yeni kravatı da dikkatle bağladım boynuma. Salona çıktığımda saat 3:20 vardı, babam hala yatmamıştı. Annem mutfak kapısından başını uzattı. Bakayım hele sana dedi, şöyle bir inceledi beni, gözleri pırıl pırıl. Babam, hanım dedi, Tanrı hakkı için doğru söyle, nasıl da benim gençliğime. Ben de böyle yakışıklı değil miydim? Hele o üniformamla, doğru söyle ama. Annem gülmeye başladı, onun dalına bastı. Yok albayım, oğlun daha yakışıklı. Babam içini çekti. Haklısın Hediye, oğlumuz benim gençliğimden daha yakışıklı. Herhangi bir konuda şımarmayacak dek de akıllı. Ne diyeceğimi şaşırdım, bilemedim. Bir anneme, bir babama baktım. Sonra akşam gece geç kalırsam merak etmeyin, anahtarımı aldım diye kendimi sokak kapısından merdivenlere attım. Pardüsümü caddeye çıkınca giyebildim. Gülserenlere geldiğimde beni merdivenlerde bekliyordu. Hemen onunla birlikte caddeye dönüp arabasına bindik. Annem, babam, amcam biraz önce gittiler, geç kalmayalım diye söylendi Gülseren. Gaza bastı. Baktım çenesini bıçak açmıyor, suratı bir karış. Kendi kendime Nuran için heyecanlandı herhalde diye düşündüm. Söz olsun diye sordum. Uğur nerelerde? Bir süredir ortalıkta yok, nikaha gelmiyor mu? Gülseren birden dönüp şöyle bir bana baktı. Gözyaşlarını zor tutuyordu. Nedir, ne var, ne oldu Uğur'a diye telaşlandım. Doktor Mustafa Bey caddesine sapıyorduk. Gülseren arabayı yavaşlattı. Sorma Emre, ağabeyimin hali duman. Nuran yaktı Uğur'u. Ne? Anlayamadım. Gülseren gözleri dolu dolu yolun üstünde, elleri dümende yutkuna yutkuna konuştu. Meğer ağabeyim Nuran'ı severmiş, yalvar yakar olmuş. Hanımefendi Nuh demiş, peygamber dememiş. İlla Amerikalıya, Amerika'ya gidiyor. Gülseren'in birden koluna yapışmışım, arabayı kenara çekip zor durdurdu, sordum. Öyleyse ne işimiz var bu nikah töreninde? Gülseren dişlerini sıkmış, sinirden zor konuşuyordu. Bir ben, bir sen, bir de amcam biliyor bu işi. Bozuntuya vermemek için nikaha gidiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranacağız. Uğur'la Nuran'ın ilişkisini bunca zamandır nasıl anlayamadık? Böyle bir iş iki günde bando mızıka ilan edilirdi. Vallahi Emre, ben de şaştım kaldım. Haydi Uğur özel işlerini öyle kolay kolay bana bile açıklamaz. Ya Nuran'a ne demeli? Ağzında bakla ıslanmaz. Ne var ki bu işi kimseye açmamış. Nedeni açık. Johnny ile arasını bozarlar, bozarız diye korkmuş olacak. Yoksa iş oldukça eskiymiş. Bir yıldan beri en az süre geliyormuş. Vay canına, şimdi anladım. Neyi anladın? Uğur'un aylardan beri süren sinirini, öfkesini, herkesi kırıp dökmesini, tenisi bile bırakmasını, maçlarda hiç de direnmemesini, bilseydim ümüğüne basar söyletirdim. Nasıl da oyaladı bizi? Sen nasıl, ne zaman öğrendin bu işi? Öğle yemeğinden sonra amcamdan, yukarıdan telefon etti, kahve getir bana diye. Bak söyleyeyim sana, nikahta ayağını denk al, ağzından kimseye de bir şey kaçırma dedi. O nasıl öğrenmiş? Öyle şaşırdım ki sormak aklıma gelmedi. Kültür Park'ın içindeki evlendirme dairesinin berisinde arabayı park ettik. Park edecek yeri de zor bulduk ya, ortalık araba doluydu. Salonda iğne atsan yere düşmeyecek. Alsancak sosyetesi asılmış, takılmış, gövde gösterisine çıkmıştı. Pişmiş kelle gibi sırıtan bir sürü sivil giyinmiş Amerikan askeri de bu kalabalığın cabasıydı. Karı kızan, çoluk çocuk onlar da gövde gösterisindeydiler. Gülseren salonun tam ortasından salına salına geçti, sağa sola selam vere vere. Üstüne bir ağırlık gelmişti, çok sevimli, güleç yüzlü görünüyordu. Ben böylesine bir gösteriyi göze alamadığımdan salonun kenarından dolaşıp kor yüreklerin masasına vardım. Hamdi Bey ve Ahter Hanım ciddi ciddi iki yakalarına gülümsüyorlardı, bize yer açtılar. Hidayet Bey yapmacık bir gülümsemeyle bizi selamladı. Hiç de keyfi yoktu, uzaktan Kemal bana el etti. Uğur nerelerde yahu, gelmedi mi diye sordu. Birlikte geldik şimdi ama nereye gitti bilmem karşılığını verdim. Hidayet Bey boş bulundu, sıçradı yerinden, Gülseren amcasına göz kırptı. O bize canı sıkkın başını salladı. Bu sırada ortalıkta Amerikan Koleji'nin müdiresi Miss Shelley, Mr. Shelley ile birlikte arzı endam eyledi. Onun ortalıkta görünmesiyle ortalık karıştı. Eski öğrencileri iki yakasını kuşattı. Öğrencileriyle İngilizce, öğrencilerinin anaları babaları ile Türkçe hoşbeş ediyordu. Miss Shelley'i göstererek Gülseren'in kolunu dürttüm. Canı cehenneme diye kulağıma fısıldadı. Ben de onun kulağına, müdiriniz hayatından son derece memnun, bir yetiştirdiği yavru kuşunu bir Amerikalıya Amerika'ya uçuruyor diye fısıldadım. Gösteren kıpkırmızı oldu, nedense üstelemedim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 131.